Ayrım 5.
O an şimdiye dek basit olan kaygım gerçek ve derin bir tasalanmaya dönüştü. Doktorun adını öğrenmeyi başardım ve küçük bir araştırmayla onun doktor bile olmadığını keşfettim. Başlangıçta tedavinin etkileriyle ilgili kurduğum hayallerim bir vuruşta yıkıldılar. Doğal olarak beni kuşkulandıran bir diplomanın eksikliği değil ama buna bağlı olarak ileri yanın gittikçe kötüleşen haliydi. Tedavi geçerli olsaydı diye düşünüyordum. Başlangıçta bir kötüleme dönemini harika bir iyileşme dönemi izlemeliydi. Yavaş yavaş kuşkular ve kötüleşmelerin ardından bilinçlenme yolunu bulup çıkmalıydı. Oysa İlaria yavaş yavaş çevresinde olan biten her şeye karşı ilgisini yitirdi. Eğitimini tamamlayalı yıllar oluyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Tek tük arkadaşlarından da uzaklaşmıştı. Tek etkinliği bir böcek uzmanına özgü takıntı ile iç dünyasındaki her kımıldanmayı gözlemlemekti. Dünya gece gördüğü düşlerin benim ya da babasının 20 yıl önce söylediğimiz bir sözün çevresinde dönüyordu. Yaşantısının böylesine kötüleşmesi karşısında kendimi bütünüyle güçsüz hissediyordum. Ancak 3 yaz sonra birkaç hafta için bir umut penceresi aralandı. Paskalya'dan hemen sonra ona birlikte bir yolculuğa çıkmamızı önermiştim. Beni hayretlere düşürecek biçimde önerimi hemen reddetmeden İlaria gözlerini iri iri açmış ve nereye gidebiliriz diye sormuştu. Bilmiyorum demiştim, sen nereye istersen aklına gelen her yere gidebilirim. Aynı gün öğleden sonra seyahat acentelerinin açılmasını sabırsızlıkla beklemiştik. Hoşumuza giden bir yer bulabilmek için haftalarca araştırdık. Sonunda Yunanistan'da karar kıldık. Mayıs sonunda Girit ve Santorino adalarına gidecektik. Yola çıkmadan önceki basit hazırlıklar bizi hiç olmadığı kadar yaklaştırdı birbirimize. Aklını bavullara takmıştı. Önemli bir şey unutacağız korkusuna kapılmıştı. Onu rahatlatmak için bir not defteri almıştım. Sana gerekecek şeyleri buraya yaz demiştim. Bavula yerleştirirken de yanına bir işaret koyarsın. Akşam yatacağım zaman bir yolculuğun aramızdaki buzları eritmek için harika bir bahane olduğunu daha önce akıl edemediğim için kendime kızıyordum. Yola çıkmadan önceki cuma günü İlaria metalik bir sesle telefon etti bana. Sanırım sokaktaki bir telefon kulübesinden arıyordu. Padova'ya gitmem gerekiyor dedi. En geç salı akşamı dönerim. Zorunlu musun gitmeye diye sorarken telefonu kapatmıştı bile. Perşembeye kadar haber çıkmadı. Saat 2'de telefon çaldı. Sesi sertlik ve sızlanma arası bir tondaydı. Üzgünüm dedi ama Yunanistan'a gelmeyeceğim. Benim tepkimi bekliyordu, ben de onunkini. Birkaç saniye sonra yanıtladım. Ben de çok üzüldüm, ben gene de gideceğim. Benim uğradığım hayal kırıklığını anladı ve bana mazeretler bulmaya çalıştı. Gidersem kendimden kaçmış olurum diye fısıldadı. Tahmin edebileceğin gibi çok hüzünlü bir yolculuk oldu. Rehber kitapları izlemeye, manzarayla, arkeolojiyle ilgilenmeye çalışıyordum. Gerçekte yalnızca anneni, yaşantısının nereye sürüklendiğini düşünüyordum. İlaria diye düşünüyordum. Bostanını ekip ilk bitkilerin filizlendiğini görünce bir şeyin onlara zarar vereceğinden korkan bir çiftçiye benziyor. Bunun üzerine suya ve rüzgara dayanıklı bir naylon örtü alıp üzerlerini kapatıyor. Sonra tırtıllardan ve zararlı böceklerden korumak için bol bol ilaç sıkıyor. Hiç durdurak bilmeden uğraşıyor. Gece gündüz bostanını nasıl koruyacağını düşünmediği bir an bile yok. Derken bir sabah naylon örtüyü kaldırdığında tüm bitkilerin çürüyüp soluktuklarını görüp hayretler içinde kalıyor. Onları kendi hallerinde büyümeye bıraksaydı bazıları gene ölürdü ama bazıları da dayanır yaşardı. Onun diktiklerinin yanında rüzgarın ve böceklerin taşıdıkları da yetişirdi. Kimi ayrı kota olur, yolunur ama bazıları da çiçek açar ve renkleriyle bostanın tek düzeliğini yok ederlerdi. Anlıyor musun? Böyledir bu dünya. Yaşam cömertlik ister. İnsanın kendi içindeki karakteri yetiştirmesi ama bunu yaparken de çevredeki hiçbir şeyi algılamaması hala soluk alsa da ölü olmaya benzer. Zihnine aşırı bir katılık uygulayan İlaria içindeki yüreğinin sesini bastırmıştı. Onunla tartışma korkusundan ben bile bu sözü ağzıma almaktan korkar olmuştum. Bir kez ergenlik çağlarında ona "Yürek ruhun merkezidir" demiştim. Ertesi sabah mutfak masasının üzerinde bir sözlük duruyordu ve ruh sözcüğünün ikinci tanımının altı kırmızı kalemle çizilmişti. Meyveyi konserve yapmaya yarayan renksiz sıvı. Yürek şimdilerde hemen saf ve basit bir şeyi akla getiriyor. Benim gençliğimde hala utanmadan telaffuz edilebilen bir sözcüktü. Oysa artık kimsenin kullanmadığı bir terim oldu. Tek tük adı anılırsa o da işlemesinde bir aksaklık olduğu içindir. O bütünlüğü içinde değil bir koroner ya da atardamaz sorunu olduğu zaman akla geliyor. ama yüreğin insan ruhunun merkezi olduğu artık anımsanmıyor. Pek çok kez bu vefasız sürgünün nedeni hakkında kendimi sorgulamışımdır. Agosto İncil'den alıntı yaparak yüreğinin sesini dinleyen aptaldır derdi sık sık. Neden böyle olsun? Yürek bir ateş yakma odasına benzediği için mi? Orası karanlık olduğu için mi? Karanlık ve alev alev. Zihin ne kadar çağdaş bir terimse yürek de o kadar demode oldu. Yüreğine kulak veren diye düşünülüyor bu halde. Hayvan dünyasına doğal, denetim altında olmayan dünyaya daha yakındır. Mantığına kulak verenler ise daha yüksek gözlemler peşindedir. Peki ya böyle olmayıp da tam tersi olsaydı? Yaşamı besinsiz, soluksuz bırakan bu mantık fazlalığı olsaydı? Yunanistan dönüşü sırasında sabahın bir bölümünü geminin kumanda köprüsünün yanında geçirmeyi alışkanlık edinmiştim. İçeriği gözetlemek, radara ve nereye gittiğimizi söyleyen o karmaşık aygıtlara bakmak hoşuma gidiyordu. Bir gün orada havada titreşen antenlere bakarken, insanların giderek yalnızca tek bir dalga boyutuna ayarlanabilen radyolara benzediğini düşündüm. Hani deterjan paketlerinden armağan minik radyolar çıkar, her ne kadar üzerinde bütün istasyonlar işaretliyse de düğmeyi çevirdikçe ya bir ya iki kanal bulursun, gerisi vızıldar o kadar. Zihnin aşırı kullanımı da aynı etkiyi yaratıyor gibi bir izlenim doğdu bende. Bizi çevreleyen bütün bu gerçekliğin yalnızca sınırlı bir bölümünü yakalamak, algılamak olasıdır bu halde. Ve bu sınırlı bölümde de karmaşa egemendir. Çünkü sözcükler kaynaşmaktadır ve sözcükler çoğu kez bizi daha ferah bir yere çıkarmaktansa yalnızca olduğumuz noktaya geri döndürürler. Anlayışın sessizliğe gereksinmesi vardır. Gençken bunu bilmezdim. Şimdi cam akvaryumunda dönen bir balık gibi bu boş ve sessiz evin içinde dolaşırken bunu biliyorum. Bu biraz da kirli yerleri süpürgeyle ya da ıslak paçavrayla temizlemeye benzer. Süpürge kullanırsan toz uçar ve yanındaki nesnelere konar. Oysa ıslak paçavra kullanırsan yerler pırıl pırıl ve temiz olur. Sessizlik de ıslak paçavra gibidir. Tozun yarattığı donukluğu yok eder. Zihin sözcüklerin hapishanesidir. Bir ritim varsa bu sözcüklerin düzensiz ritmidir. Oysa yürek nefes alır. Organlar arasında bir tek o atar ve bu atması onun daha büyük şeylerin atmalarıyla uyum sağlamasına neden olur. Bazen dalgınlıktan ya da başka bir nedenden televizyonu bütün öğleden sonra açık bırakıyorum. Bakmasam bile sesi odalara girip çıkarken peşimden geliyor. Ve akşam yatağa girdiğimde olağandan daha sinirli oluyorum. Uyumakta zorlanıyorum. Sürekli gürültü ve ses bir uyuşturucudur. İnsan alışınca onsuz yapamaz. Daha ileri gitmek istemiyorum, en azından şimdilik. Bugün yazdığım sayfalar sanki pek çok tarifi karıştırarak yapılmış bir keke benzedi. Biraz badem, biraz lor peyniri, üzüm ve rom, kedi dili bisküvi ve krema, çikolata ve çilek. Anlayacağım bir zamanlar bana tattırıp yeni mutfak diye adlandırıldığını söylediğin o felaket şeye benzedi. Karma karışık mı? Olabilir. Sanırım bir filozof okusa bunları, eski öğretmenler gibi kırmızı kalemle her şeyi işaretlemekten alıkoyamazdı kendini. Uyum yok yazardı herhalde. Konu dışı, diyalektik olarak tutarsız. Hele bir psikoloğun eline düştüğümü düşün. Kızımla ilişkimin başarısızlığı ve engellediklerim üzerine uzun bir rapor yazardı. Bir şeyleri engellediysem de şimdi ne önemi var? Bir kızım vardı ve onu yitirdim. Otomobilin içinde sıkışarak öldü. Aynı gün ona babasının onun düşüncesine göre başına çok dert açan adamın gerçek babası olmadığını açıklamıştım. O gün hala gözlerimin önünde. Bir film şeridi gibi ama bir perdede oynamıyor da duvara çivilenip kaldı. Sahnelerin birbirini izleyişini ezbere biliyorum. Her sahnenin ayrıntıları aklımda. Hiçbir şey unutmadım. Her şey içimde, uyurken ve uyanıkken bir nabız gibi atıyor düşüncelerimde. Ölümümden sonra da vuracak bu nabız. Minik kara tavuk uyandı. Belli aralıklarla başını delikten uzatıp kararlı bir cik diyor. Acıktım diyor sanki. Bana yiyecek vermek için ne bekliyorsun? Kalkıp buzdolabını açtım, ona yarayacak bir şey var mı diye baktım. Bir şey olmadığını görünce Walter'i arayıp kurtçuk var mı diye sordum. Numarayı çevirirken de şöyle düşündüm. Şanslısın küçüğüm, bir yumurtadan çıktım ve ilk kanat çırpışında ana babanın yüzünü unuttum. 30 Kasım. Bu sabah 9'dan az önce Walter ve karısı ellerinde bir torba kurtçukla geldiler. Balık tutmaya meraklı bir kuzeninden bulmuş. Beyaz kurtçuklardı bunlar. Onun yardımıyla kara tavuğu kutudan çıkarttım. Yumuşak tüylerinin altında minik yüreği deli gibi atıyordu. Bir metal pensle kurtçukları tabaktan alıp ona ikram ettim. Gagasının önünde ne kadar salladıysam da kurtçuklara hiç yüz vermedi. Gagasını bir kürdanla açın diyordu Bay Walter. Parmaklarınızla zorlayın. Ama kuşkusuz benim bunu yapacak gücüm yoktu. Derken bir anda seninle büyüttüğümüz pek çok kuş gözümün önüne gelince hatırladım ki gagasını yandan gıdıklamak gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Gerçekten de arkada bir yay varmış gibi minik kuş hemen açtı gagasını. 3 kurtçuk yedi ve doydu. Bayan Razman çalıştırdı kahve makinesini. Bir elim tutmayalı bunu yapamıyorum. Ve oturup şuradan buradan çene çaldık. Onların yardımı ve nezaketi olmasa yaşantım çok zor olurdu. Birkaç gün sonra Sera'ya gelecek bahar için soğan ve tohum almaya gidecekler. Beni de davet ettiler. Ne evet dedim ne hayır. Yarın 9'da telefonlaşmaya karar verdik. O gün 8 Mayıs'tı. Sabah bahçede çalıştım. Kiraz ağacı tomurcuk doluydu. Küpe çiçekleri açmıştı. Öğle yemeği saatinde hiç haber vermeden annen çıka geldi. Sessizce arkamdan yaklaştı. Sürpriz diye bağırıverdi ansızın. Ben korkumdan elimdeki tırmığı düşürdüm. Düzmece neşesiyle yüzündeki ifadenin hiç ilgisi yoktu. Benzi sapsarıydı, dudaklarını büzüyordu. Konuşurken ellerini sürekli saçlarının içinde gezdiriyordu. Yüzünden çekiyor, bir buklesini ağzına sokuyordu. Son zamanlarda bu artık doğal hale olmuştu. Böyle görünce fazla korkmadım. En azından öteki seferden fazla kaygılanmadım. Senin nerede olduğunu sordum, bir arkadaşına oynayasın diye bıraktığını söyledi bana. Eve doğru yürürken cebinden bir demet solmuş unutma beni çiçeği çıkarttı. Bugün anneler günü dedi ve elinde çiçeklerle kımıldamadan bana öylece baktı. Bir adım daha atıp atmamakta kararsızdı. Bunun üzerine o adımı ben attım. Yanına gittim, teşekkür ederek şefkatle sarıldım. Bedeninin benim bedenime değmesiyle heyecanlandım. Müthiş bir katılık vardı onunkinde. Ona sarıldığımda kendini daha da çok kasmıştı. Bedeninin içinin bomboş olduğunu, bir mağara gibi soğuk hava yaydığını hissediyordum. O anda seni düşündüğümü çok iyi anımsıyorum. Çocuğa ne olacak diye sordum kendi kendime. Kendini bu kadar sürüklemiş bir anneyle. Zaman geçtikçe durumu iyileşeceğine kötülüyordu. Senin için kaygılanıyordum. Senin nasıl büyüyeceğini düşünüyordum. Annen çok kıskançtı ve seni bana mümkün olduğunca az getiriyordu. Seni benim olumsuz etkilerimden korumak istiyordu. Onu mahvetmiştim ya, seni mahvedemeyecektim. Yemek saatiydi. Kucaklaştıktan sonra bir şeyler hazırlamak için mutfağa girdim. Hava ılıktı. Sofrayı bahçeye mor salkımların altına kurduk. Yeşil beyaz kareli örtüyü serdim. Masanın ortasına da bir minik vazonun içinde unutma beni çiçeklerini koydum. Görüyor musun, kıvrak belleğimle her şeyi inanılmaz ayrıntılarıyla anımsıyorum. Onu canlı olarak son kez gördüğümü seziyor muydum acaba? Ya da trajediden sonra birlikte geçirdiğimiz zaman dilimini yapay olarak genişlettim. Yaydım mı? Kim bilir? Kim söyleyebilir? Hazır yemeğim olmadığı için makarnaya bir domates sosu yaptım. O pişerken İlaria'ya burgu makarna mı kesme makarna mı diye istersin diye sordum. Dışarıdan seslendi, fark etmez dedi. Ben de burguları attım suya. Sofraya oturduğumuzda senin hakkında birkaç soru sordum. Hepsine kaçamak yanıtlar verdi. Başlarımızın üstünde sürekli böcekler uçuşuyordu. Bitkilerin içine giriyorlar, çıkıyorlar, vızıltılar neredeyse bizim konuşmamızı bastırıyordu. Birden kapkara bir şey annenin tabağına kurşun gibi indi. Bir eşek arısı, öldür, öldür onu diye çığlıklar atarak sandalyeden fırladı. Her şeyi devirdi. Bunun üzerine ben kalktım, bunun bir yaban arısı olduğunu gördüm ve eşek arısı değil, zararsız bir yaban arısı o dedim. Arıyı sofradan uzaklaştırınca tabağına yeniden makarna koydum. Hala huzursuz bir ifadeyle yerine oturdu, çatalı aldı, bir elinden ötekine geçirerek oynadı. Sonra dirseklerini sofraya dayayıp, paraya gireksin ben var dedi. Masa örtüsünün makarna dökülen yerinde kocaman kırmızı bir leke vardı. Para konusu uzun zamandır gündemdeydi. Daha geçen yıl Noel'den önce İlaria, psikanalisti adına kağıtlar imzaladığını söylemişti. Benim daha geniş bir açıklama istemem üzerine her zamanki gibi kaçmıştı. Garanti için demişti, basit bir formalite. Bu onun yıldırmacı davranışıydı. Bana bir şey söyleyeceği zaman yarısını söylerdi. Bu şekilde sıkıntısını bana aktarır, sonra da bana yardımcı olacak bilgiyi vermezdi. Bütün bunda ince bir sadizm vardı. Sadizmin de ötesinde her zaman herhangi bir kaygının tam merkezinde olma gereksinmesiydi bu. Çoğunlukla da bu kaygılar bir kandırmaca oluyordu. Şöyle diyordu söz gelimi, yumurtalıklarımda kanser var. Kısa ama acı veren bir soruşturmadan sonra keşfediyorum ki yalnızca bir kontrol testi yaptırmaya gitmişti. Hani bütün kadınların gittiği türden bir kontrol. Anlıyor musun? Biraz yalancı çoban masalına dönmüştü iş. Son yıllarda o kadar çok trajedi bildirmişti ki ben sonunda inanmayı bırakmıştım ya da bir kısmına inanır olmuştum. Bu yüzden bana bir takım kağıtlar imzaladığını söylediğinde de ne fazla kulak asmış ne de sonrasını soruşturmuştum. Bu vahşi oyundan yorulmuştum artık. Israr da etsem, önceden de öğrensem gene de boşunaydı. Çünkü o kağıtları bana bir şey sormadan çok önceleri imzalamıştı. Gerçek gümbürtü Şubat sonunda patlak verdi. Ancak o zaman öğrendim ki ileriye o kağıtlarla doktorunun işlerine 300 milyona kefil olmuştu. 2 ay içinde kefaleti için imza verdiği şirket batmıştı. Neredeyse 2 milyarlık bir borç vardı ve bankalar paralarını geri istemeye başlamışlardı. İşte o noktada annem bana ağlayarak geldi, ne yapacağını sordu. Bankalara gösterdiği güvence seninle birlikte oturduğu evdi. Bankalar onu istiyordu şimdi. Benim öfkemi tahmin edebilirsin. Annen 30 yaşını geçmişti. Bırak kendini geçindirmekten aciz oluşunu, elindeki tek mal varlığını senin doğumunda tapusunu üzerine geçirdiğim evi de tehlikeye atmıştı. Çok kızmıştım ama bunu ona belli etmedim. Onu daha da fazla mutsuz etmemek için ne yapabilirim bir düşüneyim dedim. O mutlak bir durgunluğa girdiğinden iyi bir avukat aradım. Kendim de dedektifliğe soyunup bankalara karşı davayı kazanmaya yarayacak bütün bilgileri topladım. Böylece de öğrendim ki uzun yıllardır adam ona kuvvetli ilaçlar içiriyormuş. Seanslar sırasında morali bozuksa ona viski ikram ediyormuş. Ona hiç durmadan en yetenekli öğrencisi olduğunu, yakında kendinin de bir muayenehane açıp hasta tedavi edebileceğini söylüyormuş. Şimdi bunları yinelemek için bile içimi ürpertiyor. Düşünebiliyor musun, ileriye o kırılganlığıyla, o karışık aklıyla, eksiklikleriyle bugünden yarına insanları tedavi edebilecekti. O olay olmasaydı belki de gerçekleşecekti bu. Bana bir şey söylemeden o sahte şeyhin sanatını uygulayacaktı o da. Doğal olarak bana bu tasarısından asla açık açık söz etmedi. Ona neden edebiyat fakültesinden aldığı diplomasından yararlanmadığını sorduğumda kurnaz bir gülümsemeyle yanıt veriyordu. Göreceksin, yararlanacağım. Düşünürken acı veren pek çok şey var. Sana anlatmak daha da büyük bir keder. O dayanılmaz aylarda onun hakkında bir şey anlatmıştım. O ana kadar aklıma bile gelmeyen ve sana söylemekle iyi mi kötü mü ettiğimi bilemediğim bir şey. Her neyse, senden bir şey saklamamaya karar verdim. Bütün çuvalı boşaltıyorum önüne. İşte görüyorsun, bir anda şunu anlamıştım. Annen hiç de akıllı değildi. Bunu anlamak, bunu kabullenmek için çok uğraştım. Bunun nedeni hem insanın kendi çocuğunda yanılmasıydı, hem de o sahte bilgi çaliyle bütün diyalektiğiyle suları bulandırmayı çok iyi becermesiydi. Bunu zamanında fark edebilseydim onu daha çok korur, onu daha bilinçli severdim. Koruyarak onu belki de kurtarabilirdim. En önemli şey buydu ve ben bunu artık neredeyse yapacak hiçbir şey kalmadığında fark ettim. Durumumun karmaşaklığı göz önünde bulundurulunca elimizden gelen tek hareket onu anlama ve isteme yeteneğinden yoksun ilan edip bir el koyma davası açmaktı. Avukatla birlikte bu kararı aldığımızı ona açıkladığım gün annen isterik bir ağlama krizine tutuldu. Bunu özellikle yapıyorsun diye bağırıyordu. Bütün amacın elimden çocuğumu almak. Ne var ki içinden böyle bir mahkeme kararıyla meslek yaşantısının sonsuza kadar elinden alınacağını düşündüğünden eminim. Sanki bir uçurumun kenarında gözleri bağlı yürüyordu ve hala bir kırda piknik yaptığını sanıyordu. O krizden sonra bana avukatı azledip bu olayın peşini bırakmamı söyledi. Kendi girişimiyle başka bir avukata danıştı ve elinde unutma beni demetiyle geldiği güne kadar bir daha ortaya çıkmadı. O gün dirseklerini sofraya dayayıp benden para istediği anda benim ruh halimi anlayabiliyor musun şimdi? Tamam, biliyorum, sözünü ettiğim senin annen ve belki şimdi benim bu sözlerimde boş bir acımasızlık hissediyorsun. Benden nefret etmekte haklı olduğunu düşünüyorsun. Ama sana en başta söylediğimi anımsa, senin annen benim kızımdı. Benim kaybım seninkinden çok daha büyük. Sen onun kaybı konusunda masumsun, ben hiç değilim. Arada bir ondan kızgınlıkla söz edersem benim acımın ne kadar büyük olduğunu, bu acının sözlere dökülmesinin olanaksız olduğunu düşün. Ama bu kızgınlık yalnızca görünürde. Bu sayede hala ondan söz edebiliyorum. Bana borçlarını ödememi söylediğinde yaşamımda ilk kez hayır dedim. Kesinlikle hayır. Ben İsviçre Bankası değilim dedim ona. Bende o kadar para yok. Olsa da sana vermezdim. Kendi hareketlerinden sorumlu olabilecek kadar büyüksün. Tek bir evim vardı, onun tapusunu senin adına geçirdim. Onu elimden kaptırdıysan beni ilgilendirmez. O anda ağlayıp sızlanmaya başladı. Bir cümleye başlıyordu, yarıda kesiyordu, bir başkasına başlıyordu. İçeriği ve anlatışı birbirine uymuyordu. Hiçbir anlam çıkarmayı beceremiyordum, hiçbir mantık yoktu. Bir tazminat gerekli, anlıyor musun? Anlıyor musun diye bağırırken gözlerinde korkunç bir ışık yanıyordu. İşte o zaman nasıl bilmem patlayıverdim. Benimle birlikte mezara götürmeye yemin ettiğim sırrım dudaklarımdan çıkıverdi.